Ayrım 4.
Bu korkunç yerde piyango bu sefer kime vurdu? Dur bakayım, bu seferki de bir erkekti değil mi? Yani tıpkı diğer 4 ceset gibi, dedim. Şimdi şaşkınlığını açıkça dışa vurarak, evet, Allah kahretsin ama sen bunu nereden biliyorsun ki, diye sordu. Ne bileyim, yalnızca tahmin ettim, diye yanıtladım. Boynum üzerinde yeterince çalışmıştım. Şimdi de sıra göğsüme gelmişti. Bu arada dilimle de bütün tüylerimi iyice temizlemiştim. Ara sıra da dişlerimi tüylerime daldırarak aralarındaki parazitleri dışarı çıkartıyordum. Kedilerin şu ünlü temizliği yalnızca temizlenmek amacını taşımaz. Elbette tozların, pisliklerin ve yiyecek artıklarının giderilmesi için yinelenen yalama ve yalanma, deri altındaki bezleri uyararak tüylerin yumuşak kalmasını ve sıvı gereksiniminin tamamlanmasını da sağlar. Buna ek olarak hayvan, güneşin etkisiyle tüylerinin altında biriken yaşamsal öneme sahip küçük A vitamini parçacıklarını da yalayarak alır. Ancak kedilerin şu temizlik hastalığının vücut ısısının dengelenmesi olan termoregülasyon ile de ilişkisi vardır. Kürkleri nedeniyle kediler terleyemediklerinden kendini tükürüklemek, soğutma işlevini de üstlenir. Bu nedenle kediler kendilerini özellikle sıcak havalarda avlanma, oynama ve yemek yeme gibi güç sarf ettikleri etkinliklerden sonra daha fazla temizlenirler. Son olarak da temizlenme, dökülmüş tüylerle parazitleri temizlemeye de hizmet eder. Yalama işleminin yeni tüylerin çıkmasını hızlandırdığı da söylenmektedir. Yaratık nefes nefese toparlayarak odaya girdi ve suratını asarak yanıma oturdu. Bu sefer bizim koca Deep Purple öbür dünyayı boyladı. Ensesi öyle kötü olmuştu ki sanki birisi yeni buz kıracağını onun ensesinde denemiş. Aslında o sersemi köpek maması yapmaları bile hiç umurumda değil. Ama bu ölümler artık sabrımı taşırmaya başladı. Kim bilir, belki de bu işi zevk haline getiren her kimse günün birinde benim enseme de bir delik açmak isteyebilir. Peki ama Deep Purple da kim? Bu arada sıra kuyruğuma gelmişti. Onu mükemmel bir U şeklinde kıvırarak kökünden ucuna doğru yalamaya başladım. Deep Purple mı? Aptalın biriydi o. Tıpkı şu Guinness Rekordlar kitabındaki en büyük aptallar gibi biriydi. Eğer sözlükte budala diye bir sözcük olmuş olmasaydı, bizim baş budala için bu sözcüğü icat etmek gerekirdi. Oldukça yaşlıydı ama yine de kimilerine bazı kuralları hatırlatmak için yeterince güçlüydü. Sersem aslında tam bir baş belasıydı. Çünkü adım başı hepimizi ahlak dersleri çeker dururdu. Adı neden Deep Purple'dı peki? Mesele de bu ya zaten. Onun sahibi bizimkinin tam zıddı birisi. Deep Purple'ın adını Deep Purple koymuş. Çünkü adam kendini tam anlamıyla kaçık bir Deep Purple zannediyor. Aslında o gerçek bir orta direk Easy Rider'dır. İşten çıkar çıkmaz ağır deri giysilerini kuşanarak pick-up'a çılgın bir Black Sabbath oldu atar, kendi kıçına kuru kafa dövmesi yaparak fillerin ayaklarını andıran deri çizmeleriyle kendi pencerelerini paramparça eder, insanların kafalarına boş bira kutuları falan fırlatır. Bütün bunların ardından biraz sakinleştiğinde birbiri ardına keyifle sardığı malları kendinden geçinceye kadar çeker. Peki bu adam ne iş yapar? Postacı. Aman ne hoş bir karşıtlık bu böyle. Genel temizliğin sonunda ön ayaklarımı ıslanıncaya kadar yaladım. Sonra da ön ayaklarımla yüzümü ve kulaklarımı sildim. Ne de olsa Arap saçına benzeyen bu durum karşısında uyanık olmalıydım. Evet öyle ya, dedi karşımdaki ve devam etti. Şu konserve açacağının tahtalarından biri eksik. Çünkü bizim Purple şu yaşlı Dennis Hooper'u daha uzaktan gördüğünde bile midesi bulanırdı. Geleneksel yaşam biçimiyle o hiç de onun tipi değildi. Ancak başka hangi seçeneği vardı ki? Kimse kendi konserve açacağını seçemiyor, öyle değil mi? İkisini bir arada görmek tam anlamıyla bir korku şovunu izlemek gibi bir şey oluyordu. Bir yanda birinin gelip kendi mıntıkasına pisleyebileceği endişesiyle tedirgen Deep Purple, ki zavallı sabahtan akşama kadar sinir krizi geçirmenin eşiğindeydi. Çünkü sahibi olacak şu Born to be Wild kuklası günümüz gençliğinin geleneksel kendine özgü selamlama biçimini bilmemesini öfkeden kudurduğu için onun düzenli beslenmesine asla riayet etmez. Diğer yandan da yeni bir Motley Crue'l LP'sini sonuna kadar açık sesle kulaklıktan dinlediği için bir kulağının zarı yırtılmış olan onun şu tuhaf sahibi. Bir soru, Deep Purple kısırlaştırılmış mıydı? Purple ve kısırlaştırma ha? Şu hilkat garibesi sevgilisini kısırlaştırmaktansa etiyle kanıyla Frank Sinatra hayranı olmayı tercih ederdi herhalde. Ancak Purple bu tür can sıkıcı şeylerin dışındaydı. Dediğim gibi o yaklaşık Methusalem ile aynı yaştaydı ancak çok daha yaşlı görünüyordu. Ayağa kalktı, sırtını bana döndü ve hafızasını yitirmişçesine balkon kapısının kirlenmiş penceresinden gökyüzüne baktı. Tuhaf dedi hüzünlü bir sesle. Şimdi ikisine de bir şekilde acıyorum. Şu pis domuzla taklitçi heavy metal hanzosu arasında çok büyük bir fark olamayıp bu kadar uzun süre birlikte yaşadıklarına göre ikisi de birbirinden hoşlanmış olmalı. Evet, onlar komik bir çiftti. Yani Deep Purple ve şu postacı. Bizim konserve açacağı Purple olmadan ne yapacak bakalım? Yanına yeni bir ev arkadaşı alacak mı? Ona nasıl bir isim verecek acaba? Judas Priest mi? Deep Purple'ın kimliğiyle ilgili tedirgin edici bir öngörü oluştu içimde. Sıkıcı temizlenme işini bitirdiğimde beklenmedik bir biçimde konuşkanlaşan ve sonunda sessizliğe bürünen yaratığa doğru döndüm. Deep Purple'ın cesedi nerede şimdi? Peter Fonda'nın garajında. Yoksa yine şu zekice araştırmalarına mı girişeceksin? Evet, eğer sen de razıysan. Beni oraya götürebilir misin? Esneyerek, neden olmasın derken, onun kendine has soğukkanlılığı yeniden ortaya çıktığında, biraz önceki üzgün hali sanki hiç anılmaması gereken bir boşluk gibi geride kalmıştı. Gitmek için döndü, ancak o daha doğru dürüst yürümeye başlamadan önce yıldırım gibi fırlayarak onun önüne geçtim ve onun tek ama buna karşılık alabildiğine parlak olan gözünün içine baktım. Senin adın ne? Çok bilmiş mi yoksa? Diye meydan okuyarak sordum. Yorgun bakışlarla gülümsedi, sonra da sessizce yanımdan geçerek balkon kapısından dışarıya çıktı. Mavi sakal diye dışarıdan bağırdı ve devam etti. Ancak sakın bana benim konserve açacağım konusunda bir şey sorma, yoksa benim de şimdi midem bulanmaya başlar, dedi. Topallayan bu kralı balkona kadar izledim, sonra dev bir sıçrayışla onun ardından terasa atladım. Sonbahar yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış ve kuru yapraklardan oluşan pelerinini pitoresk bahçelerin üzerine sermişti. Tıpkı görünmeyen bir vampir gibi ağaçlar ve diğer bitkilerdeki yeşili emmiş ve onları sarımsı, kahverengimsi, kansız birer enkaza dönüştürmüştü. Kasvetli olan gökyüzü, dingin mıntıkamız aralarından batmakta olan güneşin kızıl ve solgun ışıklarını sızdıran kurşuni bulutlarla dolmuş ve tehditkar bir havaya bürünmüştü. Esen tatlı rüzgar, yerlerdeki kurumuş yaprakları ve küçük dallardan oluşan bitki artıklarını oradan oraya sürükleyerek muntazam biçilmiş çimlerin üzerine dağıtıyor, köhne yarı açık bahçe kulübelerinin önüne yığıyor ya da yapay göletlerin içine doluşturuyordu. Hiç kuşku yok, her şey o büyük ölüme, inşallah yeniden uyanılacak olan o derin uykuya hazırlanıyordu. Kuş bakışı görünümü çetin bir labirente benzemesi gereken ve sayısız bahçeyi birbirinden ayıran büyük bir duvar ağı üzerinde yürüyorduk. Mavi sakal önümde topallayarak güçlükle yürürken tıpkı hediyelik satışların yapıldığı yerlerde satılan ve tek işlevi komik hareketler yapmak olan saçma oyuncaklara benziyordu. Bu arada mavi sakalın kuyruksuz arka manzarasını görebiliyor ve iki arka bacağı arasında bir o yana bir bu yana sallanan muhteşem erkeklik organını da izliyordum. Onun kaybettiği organlar sonucu sahip olduğu sakatlıklar koleksiyonu düşünüldüğünde bu değerli organının elinde kalmış olması hayret verici bir mucizeydi sanki. bu gururlu gazinin arkasından yürüyerek bu sefil durumunu izledikçe onun kimin bu hale getirdiği sorusu giderek daha fazla beynimi kemiriyordu. Kazalar, özellikle de trafik kazaları türdeşlerimin ölüm nedenidir. Yanlış bir tepkiyi, caddeyi geçerken yapılan aptal bir hatayı ya da korkuya dayalı bir refleksi, çoğunlukla akıl almaz bir kaçış refleksi izler, ardından bir de bakmışsınız bütün iç organlarınız bir araba lastiğinin yüzeyine yapışmış. Yalnızca çok azı bir Mercedes-Benz ya da Golf GTI ile olan riskli tanışma sonucu kurtulur. Ya kurtulanlar, onlar da böyle mi görünüyorlar acaba? Sık sık bu tür kazaları ve sonuçlarını izleme olanağım olmuştu. Aslında kurbanlar üç kategoriye ayrılır. Kaza geçirenlerin %99'u anında kaza yerinde ölerek asfalt üzerinde iğrenç, anlatılması zor bir manzara bırakırlar. İkinci gruba giren adaylar kazayı bazı sıyrıklarla atlatırlar, ancak yeniden kendilerine gelerek tekniğe ve ilerlemeye bakışlarını gözden geçirene kadar yaklaşık bir hafta boyunca geçirdikleri beyin sarsıntısının gizdolu dünyasında yaşarlar. En kötüsü üçüncü gruba girenlerdir. Bu gruptakiler bedensel sakatlıkların doğurduğu çöküntünün, daha da kötüsü ruhsal bozukluklar nedeniyle yaşanan çöküntünün acısını çeker, çoğu da kısa süre sonra ölür gider. Her zaman olduğu gibi kazananlar veterinerlerle köpekseverler olur. Köpekseverler galip sayılır, çünkü bunlar böyle bir durumda yine bizim zeka seviyemiz konusunda pervasız açıklamalar yapma olanağı bulurlar. Peki ama nasıl bir anlaşılmaz trafik kazası bizden birinin hem bir gözünün çıkmasına, hem kuyruğunun tertemiz biçimde yerinden kesilmesine, hem de sağ ön ayağının sakatlanmasına neden oldu acaba? Bu kadar karmaşık bir kazayı akla getirebilmek için gerçekten bir action senaristinin düş gücü gereklidir. Ancak benim düş gücüm de zengin sayılır. Bu nedenle düşlemeyi istemediğim şeylerin yerine başka şeyler düşleyebilirim çoğunlukla. Yani mavi sakalın sakatlıklarının nedeninin bir trafik kazası değil de sadist birinin bütünüyle kaçık bir konserve açacağının işi olduğu aklıma geliverdi. Ancak tutarlı olmayan bir şey vardı. Sadistlerin çok azı cerrahi yeteneğe sahiptir. Bu nedenle bunlar çığlıklarını uyguladıklarını acemice acılar çektirirler. Kısacası mavi sakalın durumuna ilişkin mantıksal bir açıklama yapabilmek için kendimi ne kadar zorlasam da makul bir sonuca ulaşamadım. Elbette bunların nedenlerini ona sorabilirdim. Ancak bu arada dostumun tutuk halini hesaba katmayı öğrendiğimden herhalde bana açık seçik bir cevap vermeyecekti. Biliyordum, onun hastalıklarının öyküsünü dinleyebilmek için daha epey zaman geçmesi gerektiğini biliyordum. Bu arada evden oldukça uzaklaşmış olduğumdan ev ağaçlarının ve duvarların ardında gözden kaybolmuştu. Evimizin bulunduğu adanın tam ortasında bulunuyorduk, yani artık yabancı topraklardaydım. Bu da beni oldukça korkutuyordu, çünkü şu benim sevimli türdeşlerimin kendi mıntıkalarına girecek olan yabancılara nasıl davranacaklarını çok iyi düşünebiliyordum. Tıpkı cezaevinden kaçmış bir mahkum gibi her an benim naçiz varlığımı görerek psikopatlaşmaya başlayan bir türdeşimle karşılaşacağım beklentisiyle hiç durmadan çevreyi gözlüyordum. Bir yandan da bölgenin arazi yapısını çok iyi bellemeye çalışıyordum. Çünkü buranın bundan böyle kendi vatanım olacağını varsayıyordum. Durmadan gözlerimle sağa solu paranoyakça kolaçan ettiğimden buradaki eski evlerin içlerini arka pencerelerinden görüyordum. Akşam yemeği nedeniyle sımsıcak altın renkli ışıklar saçan pencerelerden yansıyan duygular hep aynıydı. Alacakaranlıkta bu aydınlık dikdörtgenlerin içinden şu baş belası dünyaya emniyet, güven, sevgi fışkırıyordu sanki. İçeride olup bitenleri biraz düşünebiliyorsunuz aslında. Dev bir meşe masanın etrafında bütün aile toplanmış akşam yemeği yiyordur. Çocuklar kavga edip ortalığı karıştırıyordur. Baba sıra dışı fıkralar döktürüyordur. Çocukların yanında böyle şeyler anlatmaması için anne onu uyarıyordur. Bizim gibiler de Ha sahi, ya bizim gibiler de aşağıda aile fertlerinden birinin diğerlerinden gizlediği, ki olasılıkla bütün aile fertleri yapar bunu, yağlı bir parçayı önüne atsın diye bekler durur. Bu pencerelerin ardındaki akşam yemeğinde Noel yaşanmaktadır adeta. Hem de Noel Forever. Bu ihtişamlı yaşamı kafamın içinde fazlasıyla abartmaya başladığımda içimdeki kötü sesin sahibi, buruşuk suratlı küçük adam durmadan karışarak gerçekte Noel diye bir şeyin hiç olmadığını söylemeye başladı. Bu pencerelerin ardında her zaman aptal dünya görüşlü ve aptal bir yaşam biçimine sahip aptal insanlar oturur. Hep aynı terane işte. Sıkıcı evlilik sorunları, bilmem kimin eşini bilmem kimle aldatması, başarıyla sonuçlanmış boşanmalar, çocukların kötü muameleye maruz kalmaları, kanser uğurları ve acıyı paylaşmasını bilip bu uğurların durumu konusunda test sonuçları laboratuvardan gelir gelmez haber verecek olan bir doktor amca, alkole yenik düşüp bütün umutlarını yitirenler, sonsuza kadar yalnız olanlar, büyük kısmı başarıya ulaşamayan zavallı intihar girişimcileri, hayat trenini kaçırmış olanların yakınmalarıyla ağlamaları, televizyondaki takma dişli sersem birinin sersem bir fıkrası üzerine histerik gülme krizine tutulanlar, aptalca, anlamsız, gülünç şeyler işte. Pencerelerin ardında aslında bir Frank Capra filmi oynamaz. Tersine insanları herhangi bir geçerli sebep ileri sürmeden yaşamaya devam etmeleri konusunda ikna etmeye çalışan sefil bir reklam spotu geçer durur. Birden sanki bir katedralden sökülmüş gibi duran çatı penceresinin birinin ardında bir hayvan gördüm. İtiraf ediyorum, kendi türdeşlerim bağlamında hayvan sözcüğünü kullanmam tam anlamıyla grotesk kaçıyor. Ancak daha ilk bakışta tanınamaz derecede tadil edilmiş olan bu eski yapıların birinin penceresinde gördüğüm şu tuhaf yaratığın benim türümle çok uzaktan bir yakınlığı olduğunu anlamıştım. O henüz çok gençti, neredeyse bir bebekti. Bu nedenle de baskın özellikleri yeterince algılanamıyordu. Sıradan bir insan hiç düşünmeden onu bizim her yerde çok sevilen türdeşlerimizden biri sanabilirdi. Hem bu gibileri evinde barındıranlar da olasılıkla benzer düşünüyorlardır. Tüyleri açık kum renginde olan bu yaratığın minicik yatık kulakları vardı. Kafası yüz yuvarlak, beden yapısı da oldukça tıknazdı. En çok da gözleri hayret vericiydi. Karanlıkta tıpkı iki kor güneş gibi parlayan bu gözler sanki bir şeyi bekliyor gibiydiler. Epey tüylü olan kuyruğunu durmadan sallayarak cama vuruyor, bunun dışında bir heykel kadar hareketsiz duruyordu. Sonra onun bulunduğu, uzaktan kılını bile kıpırdatmadan bizi izlediği odanın lambası yandı. O da pencereden içeriye doğru atlayarak gözden kayboldu. Bu karşılaşmanın o kadar etkisi altında kalmıştım ki duvarın üzerinde yürürken aniden karşımıza çıkan, gelecekte kendileriyle epey hırlaşmak zorunda kalacağım iki ukaladan korkarak sinip kalmıştım. Bunlar bütün yaşam misyonları durmadan suçu olmayan insanları rahatsız etmek ve her fırsatta kavga çıkararak kendilerinden güçsüzlerle kanlı dövüşler yapmaktan oluşan bayağı köşe başı tipleriydi. Bunların zekalarının büyük kısmını olasılıkla, şayet birazcık varsa tabii, durmadan kendilerine ve başkalarına nasıl zarar verebilecekleri sorusu meşgul etmektedir. Şu fare suratlı, üç kağıtçı tipli, doğu tarzı kısa tıraş edilmiş iki sefilin en büyük zevkleri arasında başkalarının tasından yem çalmak ve pahalı halılar üzerinde pislemek gelir. Hem korkak hem de aynı zamanda psikopattır bunlar. İkisi de birbirinden daha beceriksiz ve iticidir. Şu kara kardeşlerden daha az gülünç olanı o kadar şaşıydı ki herhalde dünyada bütün olup biteni 180 kat görüyordur. Kesin bir kalıtım özrü olan bu tablo onun karakteri hakkında bütün bilimsel araştırmaların söylediğinden daha çok şey söylemektedir. Diğer sersemi yüzündeki aptal ve kayık bir gülüş sanki tam da onun sefil mizah yeteneğini yansıtıyordu. Duvarın üzerinde tam karşımızda durmuş yolumuzu kapatmışlardı. Ve hemen, huylu huyundan geçer mi? Dövüş pozisyonu alıverdiler. İki iğrenç ahbap bize dik dik bakarak saldırı homurtuları çıkartmaya başladılar. Kulakları mum gibi dikilmiş, göz bebekleri iyice küçülmüş, kuyruklarıyla da soba borusu gibi upuzun gerilmiş gövdelerini kamçılıyorlardı. Mavi sakal durdu, esneyerek bakışlarıyla onları dikkate bile almadı ve onların varlığından hiç etkilenmemiş gibi hareket etti. Rahat bir edayla, ''Şu işe bakın, mutlu kerizler Herman ve Herman demek iş başında ha? Böyle önemli kişiliklerle karşılaşmak ne büyük mutluluk yahu. Yoksa yine bayıla bayıla bana kısırlaştırılmanız avantajlarını mı anlatacaksınız?'' Fakat çocuklar ben size inanıyorum. Testisleriniz olmadan çok daha hafif olduğunuza gerçekten inanıyorum, dedi. Diğer ikisi birbirlerine öfkeyle baktıktan sonra gurlamalarının dozunu artırdılar. Mavi sakal miyavlayıp gülümseyerek duvardan aşağıya atladı. Kong diye seslendi meydan okuyarak. Tanrı aşkına neden hala böyle basit sürtüşmelerle zaman geçiriyorsun? Yalnızca kendini rezil ediyorsun böylece. Diğer yandan elbette hadım edilmiş iki çenebazın çok konuşkan olacaklarını ve kötü bir televizyon programının yerini alabileceklerini de biliyorum. Aşağıdan tam duvarın yanındaki çalılıkların içinden tüyler ürperten bir kahkaha patladı. Kahkahalarınla ne kadar da kasılıyorsun öyle kendi kendine. Mavi sakal, seni yaşlı topal seni, diyordu çalılıkların içinden gelen bu ses alınmış bir tonla. Görünüşe bakılırsa İbneler diyarında yaptığın geziler çok başarılı olmuş. Yumuşaklar artık peşini hiç bırakmıyor. Şu arkandaki ufaklık gerçekten mükemmel bir parça. Nasıl yaptıklarını sana öğretiyor mu peki? Hayır, bunu bizzat sana kendisi göstermek istiyor. Çünkü sizin üçünüz için de ideal pozisyonu biliyormuş, anladın mı? Birdenbire çalılıkların içinde 3 yıldızlı boş marka buzdolabı büyüklüğünde bir yaratık fırlayarak burnumuzun dibinde beliriverdi. O gerçekten ama gerçekten benim şimdiye kadar gördüğüm en iri ve dikkat edilmesi gereken bir türdeşimdi. Color Points'lere şu sevimli aptal Persli'nin karakter özellikleri yakıştırılsa da bu şeytani mamut için hiçbir standart geçerli olamazdı. Kong ismi tam anlamıyla ona göreydi. Olasılıkla hiç tarak yüzü görmemiş olan uzun beyaz tüyleri, saçları birbirine umarsızca dolanmış uzun saçlı palyaçoları andırıyordu. Bu tüylerin arasından gereğinden fazla büyümüş karpuzu andıran bir kafa belirginleşiyordu. Gök mavisi gözleri, minicik kulakları, neredeyse kaybolmuş olan dümdüz burnu, normalde görünmesi gereken bütün duyu organları ve uzuvları, çamur ve pis kokulu bu dev tüy balyasının içinde kaybolduğundan Kong'un yüz ifadesini anlamak oldukça güçtü.